Ayrım 7. Yaşasın İhtilal. Sadık Güvenç. Sayfa 97. Yolculuk. Her yolculuk bir maceradır hocam. Yol uzadıkça macera da çeşitlenir, dallanır, budaklanır. Hiç unutmam, bir keresinde Kars'tan Ankara'ya gidiyoruz otobüsle. Yıl 1979. Haziran sonu filandı. O sıralar ben Ankara Belediyesi'nde çalışıyordum. Bizimkileri ziyaret ettim. İşimin başına dönüyorum. O zamanlarda otobüsünüzün geçtiği şehirlerde, kasabalarda arabaların plakasına göre muamele görürdünüz. Kars plakalı bir otobüs Erzurum'da, Yozgat'ta başına gelecekleri tahmin edebilirdi az çok. Tabii Erzurum, Yozgat plakalı arabalar da aynı şeylere razı olmalıydı. Otobüsümüz Serhat Kars son hızla yolları tüketiyordu hoca. Yozgat'a girdik. Şehrin orta yerinde, hastaneye dönülen yerdeki kavşakta yaklaşık 200-300 kişilik bir grup yolu kesmiş. Kiminin elinde sopa, kiminin elinde taş. Sarkık bıyıklısı, sakallısı, kalpaklısı, takkelisi. Otobüse dur işareti yapıyorlar. Bir yandan da slogan atıyorlar. Sopalı, taşlı elleri havada. Galiba bir gösteriden dönüyorlar. Sürücüye, durma sakın, yar geç dedik. Nasıl yararım görmüyor musunuz? Ezilecekler dedi sürücümüz. Durursan hepimizi haşat ederler. Bu beladan en az zararla çıkmanın yolu hiç durmamak, bas gaza. Sürücümüz ne sağcı ne solcu. İki tarafı da idare ederek geçinip giden bir emektar. Otobüse zarar gelirse ekmeğinden olacağından korkuyor. Patronla bunun hesabını veremezmiş. Biz ne kadar yürü, durma, bas gaza dediysek de adam bizi dinlemedi hoca. Zınk diye duruverdi kalabalığın önünde. Aynı anda otobüsün bütün camları şangır şungur kırıldı. İçeriye taş yağmaya başladı. Komünistler Moskova'ya, komünistler Moskova'ya diye bağırıyorlar. Yolcular koltukların aralarına saklandılar. Büyükler anaç tavuklar gibi küçükleri kanatlarının altına saklamaya çalışıyorlar. Biz de tedbirliyiz. 3 kişi de tabanca var. Tabancayı görünce biraz çekilir gibi oldular. Bir yandan bağırıyorlar. Yozgat komünistlere mezar olacak. Otobüs bir taş yağmuru altında. Kafamızı kaldırıp bakmamızın imkanı yok. Koltukların aralarına saklanın. Kafanızı yüzünüzü koruyun. Korkmayın, otobüse giremezler. Gireni nallarız diye bağırıyoruz. Ulan şerefsiz, sana durma demedik mi diye sürücünün üstüne yürüdüm. Sürücü de bu kadarını beklemiyordu anlaşılan. Korkudan beti benze atmıştı. İki cami arasında beynamaz zavallı. Ne saldırganlara yarandı ne bize. Ya patrona nasıl anlatacaktı otobüsün halini? Bizim hışmımızdan mı korktu, buradan sağ çıkamayacağını mı düşündü? Kaçıverdi otobüsten. Saldırganlara sığındı. Kaldık mı orta yerde bir de sürücüsüz? Ulan geçin biriniz direksiyona. Yok mu arkadaşlar bu meyeti kullanacak biri? Vay alçak şoför. Bizi sattı. O artık Yozgat'a yerleşsin. Kars'a gelemez. Arkadaşlar bu meyeti yürütmezsek hepimizi linç edecek bunlar. Çabuk olalım. Bu arada kalabalık homurdanıyor, dalgalanıyor, gittikçe çoğalıyor. Her taraftan adam geliyor, otobüse vızır vızır taş yağdırıyorlar. Sloganlar daha gür, daha vahşi atılıyor. Komünistler Moskova'ya, başbuğ Türkeş. Arkadaşlar, kapandan kurtulmanın yolu bu otobüsü yürütmek. Ezilen ezilir, yoksa bizi ezecekler. Az çok anlayan biri geçsin şu meritin başına. Ben sürebilirim sanırım. 18-19 yaşlarında bir bayan arkadaş bu. Sonradan anlattığına göre bu arkadaş ömründe geçmemiş direksiyon başına. Ankara'da üniversite öğrencisiymiş. En çok kaza yaparız. Ne olacak? Hepimiz bu itlerin elinde ölmemiş oluruz dedi. Direksiyonu başına kuruldu. Biraz sağını solunu kurcaladı. Otobüs bir yarış atı gibi fırladı. Kalabalık yarıldı. Ortalarından geçiyoruz. Üstümüze ateş açtılar. Yağmur gibi yağan taşların, arada bir patlayan tabanca seslerinin arasından bir sağa bir sola yalpalayarak sıyrıldık. Sanki özellikle üstlerine sürülüyormuş gibi çığlık çığlığa savruluyor güruh. Az sonra arayı açtık. Slogan atarak peşimizden koşuyorlar. Komünistler Moskova'ya, komünistler Moskova'ya. Bas gaza, bas gaza peşimize düştüler diyor yolcular. Sürücümüz heyecandan, korkudan tere batmış durumda. Otobüs kendi mi gidiyor, o mu kullanıyor belli değil. Karşıdan gelen arabalar son sürat kornaya asılıyor. İki şeritli bölünmemiş yol hoca. Biz canımızı kurtarma telaşındayız. Peşimizden gelen otomobil, kamyon, içi adam dolu bağırmaya devam ediyorlar. Yetişti yetişecek basıyorlar kurşunu. Bizde mermi az Arada bir sıkıyoruz. Her sıktığımızda yavaşlıyorlar, arayı açıyoruz. Kamyonun kasasında eli sopalı, taşlı güruh bizi bir ele geçirseler parçalayacaklar. 15 yaşında çocuklar mı dersin hoca, 40 yaşında adamlar mı dersin? Peki biz ne yaptık bunlara? Bizi tanıyorlar mı? İlk defa karşılaşıyoruz. Yalnızca Kars plakalı otobüsünün yolcusuyuz. Onların gözünde vatan hainiyiz. Bu vatansever gözü dönmüşler, bizi Samsun yoluna kadar kovaladılar. Yavaşla bacım, yavaşla da biraz nefes alalım. İyi de nasıl yavaşlanır? Ne bileyim ben nasıl yavaşlanır? Dur işte. Bir bilsem. Yolculardan biri öne geldi. Aslında o biliyormuş araba kullanmayı. Şöyle yap, böyle yap diye diye yavaşlattı otobüsü. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yol kıyısında park edilmiş bir kamyon gördük. Dur, dur, durdur şunu. Otobüs iyice yavaşladı. Kamyon şoförüne seslendim. Yedek şoförünüz var mı? Kamyon şoförü şaşkın şaşkın bakıyor. Var, var diye bağırdı. Onu bize yolla. Halimiz ortada. Tartışacak ne var? Adam koşa koşa geldi, atladı otobüse. Genç biri. Ne oldu size? Faşistler saldırdı. Yazık, yazık. Memleket ne hale geldi? Geçmiş olsun. Mahvetmişler hepinizi. Bizi mahvedecek yiğit daha doğmadı usta. İşine baksam. Genç yutkundu. Onu demek istemedim abi. Zarar vermişler otobüse de onu dedim. Şimdi tartışma zamanı değildi hoca. Bu vatandaşa ihtiyacımız vardı. Sorgunun sırası mı? Hem cahil bırakılmış halkımız. Böyle böyle tanımayacak mı bizi? Geç direksiyona dedim. Genç hiç karşı çıkmadı. İsterse çıksın. Otobüs şangır şungur ederek homurdandı, inledi, yola koyuldu. Hatınoğlu'na yaklaşmıştık hoca. Bir benzinlik görünce dur şurada dedik sürücüye. Otobüsümüz önemli bir savaştan çıkmış gazi gibiydi gözümüzde. Biz de öyle. Kolay mı? Canımızı kurtarmıştık. Faşistlerin saldırısını boşa çıkartmıştık. Hepimiz gururluyduk. Slogan atarak indik otobüsten. Çoluk çocuk, genç yaşlı 35-40 yolcuyduk. Kafası yarılan mı dersin hoca, gözü moraran mı dersin? Ağlayan çocuklar, dua eden yaşlılar. Bu insanlara moral vermek gerekirdi. Başladık slogan atmaya. Onlar da bize katılıverdiler. Kahrolsun faşizm, kahrolsun faşizm. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Benzin istasyonundakiler merakla bize bakıyorlardı. Bazıları yanımıza geldi, olan biteni merak ediyorlardı. Lavaboya gittim hoca, yüzümü yıkayacağım. Elimi musluğun altına tuttum ki kan. Nereden bulaşmış olabilirdi ki? Kafamı kurcaladım, boynumu yokladım. Kasığımda bir sıcaklık hissettim. Çözüverdim kemerimi, kasığımdan girmiş mermi. Lavaboya kadar koşarak giden ben, kasığımdaki yarayı görünce bir hoş oldum hoca. Arkadaşlar diye haykırdım. Beni duyan oldu mu bilmiyorum. Yılı verdim oraya. Baygınlık geçirdim hoca. Beni otobüsün arka koltuğuna yatırdılar. Kan kaybediyorum. Herkes de bir telaş, bir telaş. Arkadaşlar, telaş etmeyin, iyiyim diyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kurşunu çıkartmışlar. Sinema. Ortaokul ve liseyi yatılı okuduk hoca. Nerede diye soracaksın. Nerede olacak? Kars'ta okuduk tabii ki. Köyden çıkıp gelmişsin şehre, bir de sınav kazanmışsın. Parmakla gösteriliyorsun köyde. Ne diyor konu komşu? Oku yavrum. Uzayan kol bizden olsun. Anan baban sana güveniyor. Kardeşlerinin yiyeceğinden kesip sana harçlık denkleştiriliyor. Gel de okuma bakalım hoca. Okuyacaksın, hem de en alasından okuyacaksın. Kars'ta pansiyonda kalan öğrencilerin en büyük sevki sinemaydı hoca. Sadece biz yatılıların değil, şehir halkının da tek eğlencesiydi sinema. Arada bir tiyatro filan da gelirdi ama tiyatro bize göre değil. Paramız olmazdı o kadarına. Ne hikmetse her seferinde tam filmin en heyecanlı yerinde elektrik kesilirdi. Biz ıstıklar, yuhalardık. Istıkların yuhların arasında küçük tüpün üstüne bağlanmış bir lüks lambası yakılır, sahnedeki yerine asılırdı. Makinist perdenin önüne gelirdi ama bu her seferinde böyle olurdu. Makinist de perdenin önünde gördük mü sesimiz kesilirdi. Özür dileriz arkadaşlar diye başlardı makinist. Bu emperyalist kapitalist sistemi kurbanı oluyoruz hepimiz. Bu kez filmi unutur, emperyalistleri, kapitalistleri ıslıklamaya, yuhlamaya başlardık. Bir süre sonra makinist devam ederdi. Arkadaşlar, elektriklerimiz tam da filmin en heyecanlı yerinde keserek bizi mağdur etmelerine izin verecek miyiz? Onların tuzağına düşecek miyiz? Nasıl da heyecanla bağırırdık. Hayır. Kahrolsun işbirlikçi iktidar. Sonra makinist filmin geri kalan kısmını anlatırdı sahnede. Öyle bir anlatırdı ki hoca, adam seslendirmeleri taklit eder, hareketleri canlandırır, biz seyirciler çıtımızı çıkartmadan, nefesimizi tutarak dinlerdik onu. Hani film bitti, sinema dağıldı ya, pansiyonda bir hafta boyunca biz bu filmi, yarısını makinesinin anlattığı filmi, sinemaya gidemeyen arkadaşlarımıza öyle bir anlatırdık ki. Düşünsene bir hoca. Makinistin hayalleri, bizim hayallerimiz, bir de bu filmi bizden dinleyen arkadaşlarımızın hayali. Kim bilir kaçıncı senaryo oluşuyordu. Alışmıştık Kars'ta bu tür sinema seyirciliğine. Yarısı perdeden, yarısı makinistten. Hem filmin ortasında elektrik kesilince ajite çekiliyor, devrimci duygularımız bileniyordu. İçeride bir sürü slogan atılıyordu. Gerçi biz bizeydik, neredeyse Kars'ta. Kars'ta sağcı yoktu ki o sıralarda. Yalnızca bir çocuk hatırlıyorum. Hoca, bir memur çocuğuydu. Babası astsubaydı galiba. Yatılı değildi o. İlla tekerimize bir çomak sokmak isterdi. Bizim ak dediğimize kara der, bizden dayak yemedikçe aklı başına gelmezdi. Devrimcilikten, solculuktan söz açıldı mı mutlaka karşı çıkardı. Sınıfta onu pataklamamıza öğretmenlerimiz izin vermezdi. Sokakta yolunu keserdik bunun. Ya aslında siz doğru söylüyorsunuz derdi. Öyleyse bir daha burnunu sokma bizim konuşmalarımıza derdik. Biraz tartaklardık, kaçıverirdi. O kaçınca ne yapacaksın hoca? Kovalayacaksın. Lojmanın köşesine vardı mı diklenirdi. Ulan komünistler, sizin ananızı. Ertesi gün bu küfrün hesabını sorardık buna. Dün niye sövdün lan sen bize? Abi vallahi korktum. Böyle sürüp gidiyordu işte bizim yatılılık günlerimiz. Bir gün bizden önce mezun olan ağabeylerden biri geldi pansiyona. Üniversiteye girmiş. Nasıl ona gıpta ediyoruz? Hepimizin gözünde erişilmez biri olmuş. O gün de yine sinema günümüz. Üniversiteli ağabey de eski günlere özlem duyuyor. Hadi gençler, ben de sizinle geleyim sinemaya dedi. Bizimle geldi sinemaya. Her zamanki gibi filmin ortasında kesiliverdi elektrik. Yuhlar, ıslıklar, tüp gazlı lüks lambaları yandı, makinist perdenin önüne geldi, başladı anlatmaya filmin geri kalan kısmını. Bu arada üniversiteli ağabey, gençler dedi, ben bu filmi zaten izlemiştim. Çıkayım da biraz dolaşayım, pansiyonda görüşürüz dedi. Çok geçmedi, bizim üniversiteli ağabeyi sahnede görmeyelim mi? Kes kes ulan palavracı, dışarıda bütün Kars'ın ışıkları yanıyor. Arkadaşım yanlışım var, dedi makinist. Ulan daha konuşacak mısın sen, diye girişti buna üniversiteli ağabey. Meğer hoca, yıllarca bize bu oyunu oynamış bu adiler. Filmin yarısında şalteri indir, elektrik kesildi diye diğer yarısını gösterme, anlatıcıyla idare et. Durur muyuz? Makinist canını zor kurtardı. Sinemanın koltuklarını kırdık, camlarını indirdik. Ulan amma iş be, gözümüzü bir üniversiteli açtı. Ben annemi isterim. Şşt, ses yapma bakayım, uyu. Uyumayacağım işte. Bana ne, bana ne? Uyumazsan büyüyemezsin sen de akıllım. Olsun, ben de senin minik sabahatın olurum hep. Uyursan hem minik sabahatım hem de daha güzel sabahatım olursun. Bak kardeşin uyudu bile. O benden güzel mi olacak? Uyumazsan tabii ki güzel olacak senden. Bana masal anlat anne. Anlatayım kızım, dinle. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde minicik bir kız çocuğu varmış. Bir de onun erkek kardeşi varmış. Kız çocuğu minicikmiş. Daha 2 yaşındaymış. 2 yaşındaki kızın erkek kardeşi de minicikmiş. O daha 1 yaşını bile doldurmamış. Anneleri onları çok severmiş. Bu kadar mı severmiş anneleri? Sabahat kollarını olabildiğince açtı. Daha çok, daha çok severmiş çocuklarını. Bir de okumayı çok severmiş Sabahat'ın annesi. Çok, çok da çalışırmış. Çok çalışırmış ki Sabahat'a, Sabahat'ın kardeşine süt alsın, oyuncak alsın. Ayı da alsın. Sabahat'ın annesi çok erken kalkarmış işe gitmek için. Evde kalırmış Sabahat'la kardeşi. Anneleri evde dursa olmaz mıymış anne? Olmazmış, olmazmış. Anneleri işe gitmezse sobalarında yakacak odunu nereden alacaklarmış akıllım? Bazıları varmış, azıcık çalışır, hatta hiç çalışmaz, çok çok para kazanırlarmış. Sabahat'ın annesi baktı, Sabahat uykuya dalmış. Kızının üzerini örttü. Kapıyı açık bırakıp yatak odasına geçti. Konukları vardı, onlara yatacak yer hazırlayacaktı. Çarşaf, battaniye, yastık, yorgan. Ne gerekiyorsa takım takım ayırdı, hazırladı. Konukların yanına geçti. Patiklerin ne güzel kız. Kim ördü bunları? Geçen yıl annem ölmüştü. Bu anneler kızlarının büyüyüp ev bak sahibi olduğunu, anne olduğunu kabullenemezler değil mi? İç geçirdiler. Öyledir anlamında. Bedri uyukluyor gibiydi. Yorgundu. Kızlar, bırakın pati mati de bir yer ayarlayın. Çok yorgunum dedi esniyerek. Sabahat'ın annesi güldü. Bir otel görevlisiymiş gibi. Efendim, kral dairemizi hazırladık sizin için. Buyurmaz mıydınız dedi. Gülüştüler. Bir tıkırtı duyuldu. Kulak kesildiler. Tıkırtı yerini ayak seslerine bıraktı. Ayak sesleri önce azdı, gittikçe çoğaldı. İrkildiler. Birbirlerine baktılar. Yüzleri bembeyaz kesildi. Bedri'ye diktiler gözlerini. Bedri birkaç yıl önce hapishaneden kaçmıştı. Kaçırmışlardı daha doğrusu. Yurt dışına çıkarmışlardı Bedri'yi. Bir zaman sonra da dönmüştü işte. Buraya geldiğini kimse görmemişti. Onlar öyle sanıyorlardı. Yurda döndüğünü de kimse bilmiyordu. Çok güvendiği bir iki dostu dışında herkesler Bedri'nin Almanya'da olduğunu sanıyordu. Aldırmayın dedi Bedri. Kendinden emin, ne kadar ödlek olmuşsunuz biz buralardan gideli, el alem evine gelmeyecek mi? Ne kadar büyük hata ettiğini düşünüyordu Bedri. Ne olursa olsun gelmemeliydi bu eve. İşte şu suçsuz, günahsız insanların da başı yanacaktı. Ne yapabileceğini düşündü Bedri. Biri yolunu bulup sıvışmalıydı buradan. Kar suyu olup kaynamanın bir yolu. Kapı zili çaldı. Çabuk banyoya koş. Uyku sersemi Bedri yerinden kalkıp banyoya yöneldi. Sıçan gibi kıstırıldık burada diye geçirdi. Ya şu içeride uyuyan çoluk çocuk ne olacak? Ya silaha davranırsa atik polislerden biri? Ne olacak o zaman? Ne olacak o zaman? Silahını yokladı içi bir garip. Olmaz, olmaz, bebeler var, uyuyorlar. Ay sen miydin diye bir çığlık attı Sabahat'ın annesi. Kapı gözetleme deliğinden bakarak. Çok korkuttun bizi. Ödümüz ağzımıza geldi. Gel, gel içeri. Merdivenlerden koşarak mı çıktın? Ne o gürültü öyle? Sabahat'ın annesi tehlikeyi atlatmış olmanın sevinciyle ha babam konuşuyordu. Bedri banyodan çıkmış, uyukladığı koltuğa yönelmişti bile. Kapı açıldı. Açılmadı da duvara çarpıldı. Başka başka sesler geldi. Bir cayırtı koptu. Camlar, çerçeveler, eşya parçaları yağmaya başladı. Bedri Sabahat'ın annesi diğer kadınlar koltukların arasında büzüldükçe büzüldüler. Cayırtı sürüyordu. Apartmanda oturanlar ışıkları söndürdüler. Televizyonlarını kapattılar. Nefeslerini tutup cayırtının kesilmesini beklediler. Hiçbirinin aklına polisi aramak gelmedi. Çalışma bitti nihayet. Bedri tabancasına dokunamamıştı bile. Evdeki kadınlar bu kadar şiddetli bir baskın beklemiyorlardı. En çok Bedri'yi götürürler o kadar. Kendilerine de yardım ve yataklık suçlaması yüklerlerdi ki insan kardeşini saklamayıp da ne yapacak? Güvenlik güçleri asayişi sağlamışlardı. Kırılmayıp da direnen camlar kırılıyor, cesetlerin ellerine tabancalar tutuşturuluyor, yanlarına yörelerine mühimmat yerleştiriliyordu. Bu arada içerideki odalardan birinde bir kıpırdanma oldu. Güvenlik görevlileri tam siper yattılar. Silahların mekanizmaları şakırdadı. Küçük Sabahat kocaman gözleriyle salona bakıyordu. Baktı, baktı, dudaklarını büzdü, elini yumruk yapıp gözüne götürerek ağlamaya başladı. Gerekli önlemler alındıktan sonra basın mensuplarına açıldı olay mahalli. Teröristlerin boy boy fotoğrafları çekildi. Ağlayan yavrucak polis amcanın şefkatli kollarına sığınmıştı. Sabahat annesine bakıyor, kendisiyle neden ilgilenmediğini anlamaya çalışıyordu. Anne, anne, anne. Komiserin bir bebek daha var içeride diyordu hazine bulmuşçasına sevinçli bir edayla güvenlikçinin biri. Flaşlar patlıyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. Apartmandaki dairelerin ışıkları yandı birer birer. Kapılar açıldı yavaşça. Ürkek başlar kolaçan etti tüm koridorları. Tehlike geçmişti. Önce merdiven başlarına çıkıldı, sonra olay mahalline doğru yürüdü korkak adımlar. Ağlayan bebeler karakola götürülmeliydi. Türk polisi kimsesizlerin kimsesi değil miydi? Şefkatli eller bu yavruları sokağa terk edecek değildi elbet. Ben annemi isterim, ben annemi isterim diye ağlayan Sabahat'ın çığlığı kimseyi görevinden alıkoyamazdı ve de komşuluk gayretinden. Ertesi gün gazeteler hücre evinin basıldığını, çıkan çatışmada 4 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, 2 yaşındaki bir kız çocuğu ile 10 aylık bir oğlan çocuğunun yara almadan kurtarıldığını yazdılar. 7. ayrımın sonu sayfa 108.